Ayrım 44.
Sayfa 448.
Karl yan masaya oturdu ve verilen belgeyi tekrar yazmaya başladı. Friedrich Wilhelm Lisesi'ndeyken güzel yazı derslerinde gösterdiği özenden çok daha gayretli, dikkatle her harfi yazıyor, anlaşılır ve güzel olması için azami gayret gösteriyordu. Sınav bittiğinde daha önce hiç bu kadar kusursuz güzellikte yazmadığını düşünüyordu. Alnında damla damla ter birikmişti. Ancak kalem odasının şefi yazıyı gördüğünde yüzüne önce öfke sonra da isyan ifadesi oturdu. Bay Marx, teessüf ederim. Böyle bir yazısı olan kişi İngiltere'de eğer doğuştan bir lord değilse açlığa mahkumdur. Anne ve babanız ve de siz ne yapmayı umuyorsunuz ki? Bir tek sözcüğünüzü anlamak için eski taş duvarların üzerindeki yazıları deşifre eden bilim adamlarını çağırmalı. Üzgünüm ama size hiçbir görev veremeyiz. Karl eve döndüğünde son derece üzgündü. Ancak ne zaman içi daralsa hemen kendini bütünüyle işine vererek rahatlayabiliyordu ve sakinleşebiliyordu. Bu kabus dolu günlerde Marx, Ricardo'nun çalışmalarının eleştirel analizini yapıyordu. Artı değer teorisinde ise sermaye birikimi ve ekonomik kriz hakkında çıkardığı sonuçları açıklıyordu. En büyük buluşlarını gerçekleştiriyordu ve yaratıcı beynine hiçbir şey engel olamıyordu. Bütün yokluklara ve ağır ev işlerine rağmen Jenny, sekreterlik görevini kusursuz bir şekilde yerine getirmeye devam ediyordu. Marx'ın el yazısını temize çekmek ve dikte ettiklerinin hepsini olağanüstü bir hızla kayıt etmek hiç de kolay bir iş değildi. Bu, sorumluluk isteyen bir şeydi. Bunun yanı sıra Karl'a gelen mektuplara da yanıt yazıyordu. Jenny'nin işi sağlam bir temel, geniş bilgiler gerektiriyordu. Çalışkanlığı, nezaketi hayret vericiydi. Sıklıkla Karl adına basım evleriyle ve yayıncılarla görüşüyor, anlaşmalar yapıyordu. Paris'te ekonomi politiğin eleştirisinin Fransızca basımını sağlamak için bir zamanlar kovulduğu ülkeye bizzat gitmeye karar verdi. Ancak dindar insanlarda büyük mistik korkulara neden olan talihsizlik bu kısa yolculukta peşini hiç bırakmadı. İlk önce bindiği gemi fırtınaya tutuldu ve yakınlarındaki bir başka gemi batarken o, bir rastlantı sonucu batmaktan kurtuldu. Bindiği trenin lokomotifi bozuldu ve uzun süre yolda kaldı. Paris sokaklarında bindiği yolcu arabası da devrildi. Kiralık faytona oturur oturmaz fayton bir başka arabaya çarptı. Evinde kalmayı düşündüğü tanıdığına o gelmeden az önce inme indi. Bu süre içerisinde Marx da Londra'da büyük bir telaş yaşadı. Lençe'nin kız kardeşi, genç bir kadın olan Marianne, misafir olarak birkaç günlüğüne Marx'lara geldi ve burada ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Bir hafta boyunca Karl ve Lençen onu sakinleştirmek için uğraşıp durdular. Ama hiçbir yararı olmadı. Jenny, uğursuz ve sonuçsuz Fransa gezisinden geri dönmeden 2 saat önce Marianne öldü. Uzun süredir bir tek tasasız gün bile göremeyen Marx ailesi bir felaket daha yaşadı. Karl, Marianne'in cenazesini kaldırmak için yeni borçlara girmek zorunda kaldı. Grafton Terrace'ın 9 nolu evinde Noel bayramı böyle geçti. Karl yoldaşlarını asla boşlamıyordu ve kendi ailesi en acil gereksinimlerin yokluğunu çekerken bile o her arkadaşına yardıma hazırdı. Büyük maddi sıkıntılar çektiği bu günlerde Engels'e yoldaşları, komünist Ekarius'un ardı ardına 3 çocuğunun kızıl hastalığından öldüğünü ve Ekarius'un da çok ciddi bir yoksulluk içerisinde olduğunu yazdı. Tanıdıklardan biraz para topla ve ona para gönder diye rica ediyordu dostundan. Halbuki o sıralarda kendi evinde de ne kömür ne de yiyecek bir şey kalmıştı ve tüm dükkan sahipleri ona veresiye vermeyi kesinlikle reddediyorlardı. Lassalle, Marx'a senet karşılığında verdiği gülünç miktardaki parayı yüzsüzce sürekli geri istiyordu. Engels büyük güçlükle bu hesabı kapattı ve böylece Karl'ı kaçınılmaz bir felaketten daha kurtardı. Mary Burns aniden öldü. Ölmeden önceki akşam gençliğindeki gibi iyi ve sağlıklı görünüyordu. Friedrich evde yoktu ve Mary uyumak için erkenden odasına çekilmişti. Küçük kız kardeşi Lizzie gece yarısı onu ölü buldu. Engels olanları ancak ertesi sabah öğrendi. Mary ile paylaştığı evin yanı sıra 2 odalı bir ev daha kiralamıştı. Burada şirketin işleriyle ilgili görüşmeler yapıyor, Manchester'a sıklıkla gelen pek hoşlanmadığı misafirlerini ağırlıyordu. Mary'nin ölümü Engels'i derinden sarstı. Kendisini büyük bir tutkuyla seven bu kadınla birlikte gençliğinden geriye kalan her şeyini de gömdüğünü hissediyordu. Mary Burns iyi yürekli, zeki bir kadındı ve ender rastlanan bir güler yüzlülüğe sahipti. Onunla birlikte olduğunda Friedrich dinleniyor ve güç topladığını hissediyordu. Mary asla bir şey talep etmiyor, soru da sormuyordu. Manchester'da 20 yıl önce bir araya geldikleri günden beri genç kadın, sade ruhu, kurnazlık nedir bilmeyen kalbiyle kocasına olan sınırsız, sürekli büyüyen aşkını yaşamı boyunca nadide bir çiçek gibi taşımıştı. Friedrich de mutluluğu bulmuştu ve tutsak edilmiş İrlanda'dan gelen kendisi gibi sıradan genç bir işçiyi bu denli mükemmel, iyi yürekli, duyarlı bir koca ve dostla bir araya getiren rastlantıya minnettardı. Mary kolayca fark edilemeyen, sade ama en güzel kokulu çiçeklerden biri olan Rezene'yi çağrıştırıyordu. Engels onun mezarı başında güçlü, tertemiz ve büyük aşkından yoksun kaldığını hissetti. Dünya adeta ıssızlaştı. Yüreği yalnızlığın soğuğu ile titredi. Artık hiç kimse asla onu Mary kadar sevmeyecekti. Böyle düşünüyordu Engels. Mary mezarında sanki gençleşmiş, eski genç kızlık halini almıştı. Zavallı kız diye düşünüyordu Friedrich. Beni bütün yüreği ile sevmişti. Mary'nin duyduğu büyük aşkı düşündükçe Engels'i sevgi ve hüzün sarıyordu. Ona duyduğu sevgi ve ihtiyaç nasıl da yakıcıydı şimdi. Mary'nin kız kardeşi Lizzie, Friedrich'i anlıyordu ama gücü ancak ablasına ağlamaya yetiyordu. Güçlü yapısı Friedrich'i büyük acısını ve çaresizliğini dışa vurmaktan kurtardı. Bir destek arayışıyla hemen Karl'a yazdı. Ancak Engels'in mektubu felaketlerle yoğrulmuş bir havaya denk geldi. Karl, Manchester'dan gelen zarfı bir kenara bırakıp Mary'nin ölüm haberini verdiğinde bütün aile bu beklenmedik olay karşısında adeta şoka girdi. Ama aynı günün akşamında ev sahibinin şikayeti üzerine Max'ın evine mahkeme tebligatçısı geldi. Jenny'yi kapı önünde durduran kasap protesto edilmiş senedi burnuna dayadı. Evin üst katında ısıtılamayan odasında Laura birkaç gündür hasta yatıyordu. Jenny Chen ve Tussie uzun süreden beri dışarı çıkamıyorlardı. Çünkü ne elbiseleri ne de ayakkabıları vardı. Gecenin geç saatlerinde tek başına kalan Karl Divit'e sarıldı. Benim tarafımdan diye yazdı Karl Manchester'a, Mary'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü birkaç satırla ifade ettikten sonra uzun uzun kendi kritik durumunu anlatarak. Böyle bir anda seni kendi felaketlerimle uğraştırmak korkunç bencilce. Evde diğer tarafın fırtınalı patlamalarını dengelemek için ben de sessizce çilekeş rolümü oynuyorum. Karl'ın mektubunu okuyan Friedrich büyük bir düş kırıklığına uğradı. Derinden yaralandığını hissetti. Mary henüz gömülmüştü. Oysa dostu onun acısını paylaşmak bir yana, avutucu bir tek söz bile söylemiyordu. İki dostun büyük dostluğuna ilk defa gölge düştü. Engels bütün düşündüklerini kağıda döktü ve Marx'a gönderdi. Engels üzüntüden kahroluyordu. Çünkü sıradan kent sakinleri bile böyle günlerde birbirlerinin acısını paylaşmaya çaba gösteriyorlardı. Dostunun mektubuyla yıkılan Marx, üzücü bir yanlış anlamaya yol açan çaresiz durumunu, üst üste gelen felaketleri betimledi ve kendisine anlayıp bağışlamasını rica etti. Bununla birlikte alacaklılardan ve mahkemeden kurtulabilmek için iflasını ilan etmek ve ödeme gücünden yoksun olduğunu bildirerek yaşamını bütünüyle değiştirmeye karar verdiğini de yazdı. Lenchen Demut'u başka iş araması için ikna etmeyi, büyük kızlarına da mürebbiye olarak uygun birer iş bulmayı düşünüyordu. Kendisi de Jenny ve Tussie ile birlikte yoksullar için yapılan kışla evlerine taşınmayı tasarlıyordu. Bu dönem çocukları okula gönderemiyorum. Çünkü eski hesaplarını kapatmış değilim. Ayrıca onların da okula gidebilecek uygun üst başları yok diye yazdı Karl bu itiraf dolu mektubunda. Ve kendine olan güveniyle, bilgiye duyduğu gereksinim ve yaratma tutkusuyla bu karanlık günlerinde bile şöyle bitirdi mektubunu. Sonuç olarak da önce söylenenlerle ilgisi olmayan bir şey yazmak istiyorum. Kitabımın bir işletmenin makineleri hakkındaki bölümüyle ilgili büyük güçlükler yaşıyorum. Selfaktörlerin, Hargreaves'in Jenny adı verilen ilk iplik makinesi 1769-1771'de Richard Archrath tarafından geliştirilmiş ve Throstle denilen bir makine haline getirilmiştir. 1779'da Samuel Crampton birçok masurası olan mıyolu keşfetti ve 1825'ten sonra Self-Acting Mıyol ya da Self-Icto adıyla otomatik oldu. Self-Icto otomatik eğirme makinesi. Çevirenin notu. İplik sanayisini nasıl değiştirdiğini ya da buhar uzun süreden beri kullanıldığına göre buhara karşın iplik işçisinin nasıl kendi devindirici gücünü işin içine katması gerektiğini hiçbir zaman anlamadım. Bunu bana açıklarsan çok sevinirim. Karl başka bir mektubunda Engels'i yaralayan bu tatsızlık meselesine dönüyor, üzüntüye neden olan durumu ayrıntılarıyla açıklıyordu. Şu anda sana kesinlikle söyleyebilirim ki son haftalar boyunca hiçbir şey, içinde bulunduğum tüm zulümler dahil, beni dostluğumuza gölge düşebilir korkusu kadar kahretmemiştir. İçinde bulunduğum iğrenç durumun, tüm bu gündelik sıkıntılar ve karımın aşırı sinirliliğinin etkisi altında, böyle bir anda seni avutmak yerine kişisel sorunlarımla uğraştırarak yaptığım hatayla kıyaslanınca bir hiç olduğunu karıma defalarca anlattım. Bunun sonucunda aile huzurumuz oldukça zarar gördü ve zavallı kadın hiçbir suçu olmadığı bu olaydan dolayı bir süre acı çekti. Aslında kadınlar olanaksızı istemeye alışıktırlar. O tabii ki sana yazdıklarım hakkında en ufak bir fikre sahip değildi. Ama eğer biraz düşünseydi böyle bir yanılgıya düşebileceğimi anlayabilirdi. Kadınlar en zeki olanları bile acayip yaratıklardır. Karım sabah Mary'nin ölümüne ve senin durumuna öyle çok ağladı ki kendi acılarını bütünüyle unuttu. Ama bizim sorunlarımızdan kaynaklanan acıları gün içerisinde doruğa ulaştı ve akşamleyin artık evlerine habire mahkeme tebligatçısı gelmeyen ve çocukları olmayan hiç kimsenin bizim kadar acı çekemeyeceği fikrine varmıştı yeniden. Max'ın mektupları iki dostu huzursuz eden tüm kuşkuları dağıttı. Friedrich, Mary ile birlikte en iyi dostunu da kaybetmekten korktuğunu itiraf etti. Karl ve Friedrich'in dostluk tarihindeki bu üzücü dargınlık ilk ve son oldu. Engels, iş yerinde karmaşık ve riskli düzenlemelerle 100 sterlin toparlayıp Max'a gönderdi. Ayrıca Yeni Ren gazetesinin eski yazı kurulu üyelerinden Ernst Drong şu anda Liverpool'de zengin bir tüccardı ve Engels'in kefil olması koşuluyla yıllardır dostu olduğu Max'a 250 sterlin borç vermeyi kabul etti. Sonuçta bu para sonradan yine Engels tarafından geri ödendi. Karl elindeki 350 sterlinle tüm borçlarını kapatabildi sonunda ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayarak kapital üzerine çalışmaya koyuldu. 1862 yılı sonunda LaSalle ile Marx arasındaki yazışma kesildi. LaSalle Londra ziyaretinden sonra her türlü devrimci çizginin aksine Alman işçileri arasında Prusya-Junker devletinin barışçıl yollarla dönüştürülerek halk tarafından yönetilen bir Almanya'nın yaratılmasının mümkün olabileceği fikrini yaymayı sürdürmüştü. Bu fikrini gerçekleştirmek için genel oy hakkı ve devlet kredileriyle üretici birliklerin kurulması konusunda anlaşacağını umuyordu. Ferdinand LaSalle şu anda her zamandan çok kendi cazibesine kapılmış durumdaydı. Berlin'de Oranienburg varoşlarında makine sanayi işçilerine rengarenk tavus kuşu tüyleriyle süslü şapkasıyla ilk sırada oturan Prenses Sophie von Hasfeld'in büyük bir coşkuyla onayladığı bir sunuş yaptı. Prenses saplı gözlüğünü elinden bırakmadan dostuna, koruyucusuna, budasına büyük bir hayranlıkla bakıyordu. İşçiler, siz tarihin gelişimine kişisel bir tutkuyla kendinizi vermelisiniz. Sophie von Hasfeld son derece muğlak açıklamalarla ortaya atılan düşünceleri dinliyor ve LaSalle'in bariton sesinin tınısı karşısında eriyip gidiyordu. Ve şöyle düşünüyordu. Söylediği her şey muhteşem. Dünyada onun gibi güzel konuşan biri yok. Eşi bulunmaz bir düşünür. LaSalle ise devam ediyordu. Varsın ahlaki ciddiyet tüm varlığınızı ele geçirsin. Varsın yaşamınız bu ciddiyete yaraşsın. Sömürülenlerin zaafları, düşünmeyen insanların anlamsız eğlenceleri, en küçük, zararsız, hafif yanlışlar bile şimdi artık size yakışmaz. Siz işçi sınıfısınız. Siz üzerine geleceğin kilisesinin dikileceği kayasınız. LaSalle'in daha sonra işçi programı olarak ilan edeceği sözleri, artık iyice yaygınlaşmış olan Komünist Manifesto ile Marx ve Engels'in öteki eserlerinin çarpıtılmış haliydi. LaSalle, güzel konuşma saplantısından dolayı parlak, süslü sözler kullanmak uğruna kendisi bile farkına varmadan sıklıkla konuşmalarını her tür anlamdan yoksun bırakarak gülünç ve yersiz şeyler söylüyordu. LaSalle kendi güzel konuşmasından sağırlaşmış bir halde çoğu mantıktan yoksun cümleler kuruyordu. Düşünce değil, sözcükler ilgilendiriyordu, hayran kılıyordu onu. Sabırsız, ün düşkünüydü ve onu üne götürecek hiçbir şeyden tiksinmiyor, ciddi çabalar göstermekten, emek vermekten hoşlanmıyordu. Her yerde ve her konuda birinci olmak, bu yetenekli ve çok iyi bir belleğe sahip kişinin en önemli hırsıydı. Doğuştan zengin ya da soylu olmadığı için yaşamında herhangi birinin maddi desteğine gereksinimi vardı ve o da bunu ustaca sağlıyordu. Hukukçu olmadığı halde Prenses Hatzfeld'in boşanma davasını üstlenerek yıllarca türlü kurnazlıklarla ve inatla bu davayı sürüklemiş olmak ona, Alman soyluları çevresinde onurlu bir idealist ve güçsüzlerin savunucusu payesi ve önemli tanıdıklar kazandırmıştı. Davayı kazanarak büyük paralar ve söz sahibi bir saray kadınının sonsuz bağlılığını elde etti. Becerikli, girişken, geveze ve son derece kendini beğenmiş LaSalle, kendisi için faaliyet alanı seçiminde kusursuzdu ve burjuvazinin yönetimini tehdit eden Alman işçi hareketinin başına geçmeye karar vermişti. Çünkü varlıklı ve soylu insanlar, Breslau'lu bir tüccarın oğlunu asla kendi aralarına alıp ona reşit gibi davranmazlardı. LaSalle belirlediği hedefe bir kumarbaz tutkusuyla atıldı ve Prenses Hatzfeld de ona her açıdan yardım etti. Bir kadından diğerine koşuyor ve evli olanları yeğliyordu. Çünkü evlenmeyi düşünebileceği bekar kızlarda olağanüstü özellikler arıyordu. Prenses Hatzfeld onun itiraflarını ve sıradan maceralarını sabırla dinliyordu. Bunun karşılığında da LaSalle ona teşekkür etmek için her sevgilisine şöyle konuşuyordu. Prenses beni olduğumdan çok daha iyi ve temiz yürekli kıldı. Onunla karşılaşmadan önce içimde vahşi arzu fırtınaları esiyordu. Sık sık korkunç bir öfkeye kapılıyordum. Her tür acıma duygusunu unutarak gadarlaşabiliyordum. Bütün bunlardan o vazgeçmemi sağladı. Aptal içgüdülerimi yok ederek güzel duygular yarattı bende. Onun manevi yüceliğini tarif etmek imkansız. Eğer kaderimde nikah masasına oturmak varsa ben ancak dostum Sophie von Hatzfeld'i yürekten sevecek bir kadınla mutlu olabilirim. LaSalle insanları genellikle kendisine karşı davranışlarına göre değerlendiriyordu. Ona hayran kalanlar iyi insanlardı. Nesnellik LaSalle'e yabancıydı. Kendisine eleştiren ve yargılayan herkese ise kan davası güdüyordu. Ün düşkünüydü ve ünü her alanda arıyordu. İşinde, yazın alanında, kadınlar arasında ya da rast geldiği her olayda en başarılı o olmalıydı. Bu değişmez özellik, insan ruhunda hastalık düzeyinde bir ölçüsüzlüğe yol açar. Kendini beğenmiş kişi, başarının derecesini anlayamaz. Onurlu ya da onursuz, önemli ya da önemsiz, kendisini onaylayan herkesi ciddiye alır. Bu hayranlığın tadını çıkarır. LaSalle, hayranlık aracı almayı seviyordu. Eğer çıkarı varsa hiçbir spekülasyon gözüne kötü görünmez, yolunu hiddetle açar, bir yandan da artık yönetimin tepesinde olduğunu düşünerek gününü gün ederdi. Alt tabakaların başına geçmek istiyordu ve etrafındaki görüntüden de çıkar elde etmeyi umuyordu. Çıktığı mahkemeler tam da onun istediği yönde gelişerek önemli birer reklama dönüştüler. Genellikle hükümete saldırmakla yargılanıyor ve birkaç aylık hapis cezalarıyla kurtuluyordu. Ama LaSalle uzun süren davalar açıyor, mahkeme mercileri arasında gezip duruyordu. Ta ki cezasını para cezasına çevirinceye dek. Oysa devrimci ve bir çilekeş olarak ünü gittikçe artıyordu ve her yerde kendine eşlik ederken tamamen bir aristokrat şatafatı içerisinde yaşayan bu seçkin görünümlü adamın prestiji üst düzey memurların başına bela oluyordu. Tüm oyunlar LaSalle'e göre kazanılması kaçınılmaz bir hale gelmişti. İşçi programını yayınlamaktan sorumlu tutulunca Komünist Manifesto'nun bazı fikirlerini çalarak fikir hırsızlarına özgü, alışılagelmiş yüzsüzlüğüyle mahkemede şöyle konuştu. Ve dahası temin ederim ki bu broşür artık belli sonuçlar vermiş birçok eser kadar bilimsel bir yapıt olmanın yanında birçok yönüyle bilimsel bir keşiftir ve yeni bilimsel düşüncelerin gelişimini temsil edebilir. Gücümü esirgemeden uykusuz geceler pahasına bizzat bilimin sınırlarını zorlamak için bilimin çeşitli ve güç alanlarında bir dizi geniş çaplı çalışma yayınladım ve Horatius gibi şunu diyebilirim. Zaferle birlikte savaştım ve size bizzat bildiriyorum. Eserlerimin hiçbirinde, hiçbir zaman bu eserimin ilk paragrafından sonuncusuna dek olduğu kadar katı bilimsel bir tek paragraf bile yazmadım. Bu broşürün içeriğine bir göz atın. Bu içerik 44 sayfaya sığdırılmış felsefe tarihinden başka bir şey değildir. Bu broşür 1000 yıldan fazla bir süredir Avrupa tarihinin temelinde yatan düşüncelerin nesnel, akılcı gidişatının açıklanmasını, dünyanın içsel ruhunun açıklanmasını içerir. Lassalle Alman İşçi Birliği'nin örgütlenme hareketinin başına geçmeye karar verdi. 1863 yılında Frankfurt'ta çok sayıda işçi birliği delegesi ve üyelerinin toplantısında bir sunuş yaptı. Konuşmasında geniş bir literatür ve istatistiki bilgi kullandı, dinleyicilerini sayısız alıntılarla boğdu. Konuşması 4 saatten uzun sürdü, dinleyicileri bunalttı. Salondan konuşmasını bitirmesini ikaz eden sesler yükseldi. Lassalle sunuşuna birkaç sözle son verdi ve yandaşlarından biri de konuşmasının 2 gün sonra devam edeceğini bildirdi. Delegelerle ortak bir dil bulamayan Lassalle, seçilemeyerek işçi hareketinin dışına itilmek ve yenilmek korkusuyla taktik değiştirdi. İşçilerin genel toplantısında güncel sorunlara değindi ve ilerlemeci partiye şiddetle saldırdı. Herhangi bir işçi partisi kurmayı amaçlamadığının altını çizdi ama demokrasi bayrağını dalgalandırmak istediğini ve bu bayrağın altına hem burjuvaziyi hem de işçileri çağırdığını vurguladı. Ancak işçilerin sınıfsal konumları gereği demokrasinin temel dayanağı olmaları gerektiğini bildirdi. Büyük bir coşkuyla söylenen bu sözler, Lassalle dinleyiciler arasında şu ana dek kazanamadığı kadar yandaş sağladı. Birkaç hafta boyunca Frankfurt'ta Lassalle lehine yoğun bir sözlü ve yazılı ajitasyon yapıldı. 3 gün sonra Leipzig'teki Pantheon salonunda Alman İşçi Birliği'nin kuruluşu gerçekleştirildi. 11 kent 12 delegeyle temsil edildi. Birlik, katı merkezi prensipler üzerinde yükseliyordu.